Ayrım 11, sayfa 104. Gözlerimi açtım, dehşete düştüm. Batan güneş kan gibi kırmızıydı. Hemen yere değecek kadar alçak, pıhtılaşmış kan rengi bulutlar, birbirinden korkunç acayip şekillere girerek ağır ağır kımıldıyordu. İçinde büzülmüş olduğum küçük mağaranın önünde, yüzümü avuçlarımın içine alarak kendimi yüzü koyun yere bıraktım. Uzun uzun dua ettim. Allah'tan, babamdan, öldürülen kardeşimin ruhundan af diledim. Ve gece tesadüfün gönderdiği köpekten teselli uman, nedamet getirmiş bir delikanlı vücudunu karanlıklarına gömdü. Dua ve tövbe imanlı ruhlara ferahlık verir. Sakin birkaç saat geçirdim. Fakat kumluk bölgelerde sabahın yaklaşması buzlu bir soğuk getirir. Güneş şark ufkundan doğduğu zaman her yanım titriyordu. Hayatıma mal olacak bir soğuk algınlığına yakalandığımı sandım. İçimden diyordum ki, böyle nedamet içinde ölürsem Allah beni affeder. Ruhum ebedi cehenneme gitmez. Kalktım. Dönüş yolunu tuttum. Yolda pidelerden birini yedim. Öteki üçünü benden daha aç olan köpeğe verdim. Az zamanda güneş sırtımı ısıtmaya başlamıştı. O zaman hayırlı bir sükunun içimde filizlendiğini hissettim. Köye geldim. Burası bana daha çirkin göründü. Orada köpek benden ayrıldı. Bu biraz canımı sıktı. Başımı okşayarak kısa bir seyahatte edinilmiş bir ahbapmış gibi ondan ayrıldım. Şimdi tek başıma ve hep kemerimin düşüncesiyle kederli Baftuma kurusunu ve Şam'ın yolunu tuttum. Yolda uzun bir deve kervanına rastladım fakat korkmadım. Baftuma'nın yollarını öğleden biraz önce havanın pek muhteşem olduğu bir sırada girdim. Burada kalabalık beni hayrete düşürdü. Yaya veya arabalar içinde güzel Türk elbiseleri giymiş erkekler, ekserisi yüzlerinin yalnız alt kısmı ince ve beyaz dokuma bir tülün altında saklı, genç ve güzel kadınlar her istikamette gidip geliyorlardı. Gür sesler, bir değnekle dokunulmuş kristal bardakların tınlayışını andıran kahkahalar, neşeli konuşmalar her taraftan yükseliyordu. Seslerin cazibesi kadar kıyafetlerin hoşluğu gözlerimi kamaştırdı. Günün, Müslümanların pazarı demek olan cuma olduğunu hatırladım. Kadınlar arasında selamlaşmalar nadir, zarif ve çekingendi. Fakat erkekler arasında mübalağalı tezahürler, temennalar ve tekrar el sıkışmalar yayaların uzun uzun durmalarına sebebiyet veriyordu. Türkçe çok konuşuluyordu. Bununla beraber hakim olan Arapçaydı. Uzun zaman bu gidiş gelişi hayran hayran seyrettim. Sonra arabalar ve yayalar seyrekleşti. Düşünceli, endişeli kalbim yaşamak arzusu, neşe susuzluğu, felaketim, iflasım arasında rahatsız yoluma devam ettim. Az sonra yalnızdım, yalnız ve mahzun. İki atlı güzel bir araba aksi istikametten hızlıca geliyordu. Tam yanımdan geçerken kalbimin çarpıntısı durdu. Kira arabadaydı. Evet, arabadakinin tatlı ve sevgili ablam olduğuna şimdi bile inanıyorum. Yelkenlisinde Nazım Efendi'nin giydirdiği gibi muhteşem bir cariye, bir harem kadın ağası kıyafetinde duvarlara asılan portrelere benzeyen bir Kira. Kira Kiralina. Benim, Dragomir. Genç kadın şeffaf tülü altından gülümsedi ve eldivenli eliyle beni selamladı. Fakat arabacı kamçısını şaklattı, yanında olan harem ağası bana müthiş bir nazarla baktı ve atlar uçtular. Ölüyorum sandım, evet, o Kiraydı, bana işaret etmişti, hiç tereddüt etmeden. Arabanın peşinden bir deve kuşu gibi zıplaya zıplaya koşmaya başladım. Kendi kendime dedim ki, hey Kadir Rabbim, günahımı itiraf edip de tövbe eder etmez, rahmetin bana kaybolmuş ablacığımı gönderdi. Arabama koşmama rağmen aşikar bir şekilde uzaklaşıyordu. Soluğumun tükendiği için onu gözden kaybetmekten korkuyordum. Talimi arabanın koruluktan çıkınca ihtişamlı bir köşke doğru ilerlediğini gördüm. Köşkün büyük kapısının iki kanadı birden açıldı, arabayı yuttu ve üstüne kapandı. Sevinçten haykırdım. Bütün tükenmiş kuvvetimle kapıya doğru atıldım. Kapıyı yumruklamaya ve tekmelemeye başladım. Hemen büyünün yanındaki küçük bir kapı açıldı ve üniformalı bir kavas göründü. Nefes nefese Türkçe, Kira diye haykırdım. Ablamdır, konuşmak istiyorum. Kavas beni durdurarak aynı dilde sordu. Ne istiyorsun? Arabayla içeri giren, hanım, benim ablamdır, Kiradır. Ne kirası bre, aklını mı kaçırdın? Hakikaten aklımı kaçırmıştım. Çünkü kavasın üstüne atıldım, yanından sıyrıldım ve avluya girdim. Fakat daha ileriye gitmeye vakit bulamadım. İki adam fırladı, tam o anda bir pencereden bir ihtiyarın kısık sesi aykırdı. Bu Şamata da ne oluyor? Şu gavuru ve onu içeri bırakan kafası bir temiz kırbaçlayın bakayım. Beni ağlanın dışarısına sürüklediler. Yere yatırdılar ve bir öküz siniriyle pantolonumu patlatıp kıçımı kanatıncaya kadar dövdüler. Sonra cellatlar beni acıdan yarı baygın bir halde bırakıp kapıyı sürgülediler. Çilemin şaikası işte buradadır. 3 seneden fazla süren işkenceli bir çocukluk devresinin kederleri burada nihayet buldu. Çünkü Allah zalim davranarak kirayı bana vermediyse bile mukadderat bana bir dost gönderdi. Zedelenmiş vücudumu toplayarak kendimi ancak yolun öbür tarafına sürükleyecek kadar kuvvet buldum. Bitkin bir halde kendimi yere attım. O esnada Rum kılığında fakir bir şekilde giyinmiş, bir elinde sahlep güğümünü, ötekinde de fincanların konulduğu sepeti taşıyan 40-50 yaşlarında bir adam bana yaklaştı. Ellerindekileri yere bıraktı ve kollarını kavuşturarak yürekten gelen bir sesle Rumca haykırdı. Vah zavallı çocuğum, kırbaçtan bana şahit oldum. Elimden bir şey gelmeden buna seyirci kaldım. Bu imansızlara ne yaptın ki seni böyle insafsızca hırpaladılar? Samimiyetle dolu yüzüne, kıranta ve kirli sakalına, buruşuk bir alın altında acılı ela gözlerine baktım. Kendi hislerime karşı duyduğum isyanla kudurmuş gibi ona haykırdım. Defol oradan, beni rahat bırak. Gözyaşlarım boşandı, iyiliği gene hareketi geldi. Neden kovuyorsun beni çocuğum? Sana gerçekten acıyorum. Bu acıklı halinde sana yardım etmek istiyorum. Beni rahat bırak. Merhametin de iyiliğinde senin olsun. Bunun tadını yeter bilirim. Ben yalnız başıma ölmek istiyorum. Ah biçare, bu kadar genç yaşta hayattan tiksinmiş ama ziyan yok. Şu fincan sahlebi iç, biraz kendine gelirsin. Sahle fincanını kabul ettim fakat artık neye inanacağımı bilmiyordum. Önce iyi ve cömert görünen bunca adamların sonunda aşağılık birer cani çıkmış olduklarını gördükten sonra kısa tecrübemden hangi kaideyi, hangi anlayışı çıkarmak lazımdı? Evet, 16 yaşında insan ruhunun bu bayağılıklarını tanıyordum. Fakat her şeyi biliyor değildim. Bilhassa bilmiyordum ki hilkatin yarattığı eserler nihayetsiz derecede çapraşık ve çeşitlidir. Çektiğimiz bin türlü içileler bütün insanlığın yüzüne tükürmek hakkını bize vermez. Günahkar bir insanlığa kızınca, Nuh'la ailesini kurtararak neslini tüketmeden cezalandırmak suretiyle bizzat Allah da bunu anlatmıştı. Talihim bana mübarek ruhlu salepçi bir Barbayani'yi gönderdiği günden beri hayatında bir Barbayani'ye rastlamış olan adamın kendini bahtiyar sayması lazım geldiğini anladım. Hiçbir yerde onun bir eşine daha rastlamadım. Fakat hayata tahammül etmek ve çok kere hayatı aziz bilmek için o bana kafi geldi. Çünkü bir tek adamın iyiliği bin tanesinin kötülüğünden kuvvetlidir. Fenalık onu yapmış olanla beraber ölür. İyilik, iyi olan adamın ölümünden sonra da parıldamakta devam eder. Bulutları dağıtan ve arza şenlik veren güneş gibi, Barbayani ruhumu kemirmekte olan derdi yok etti ve yüreğimi sıhhatle doldurdu. Gerçi ona bir hayli karşı koydum, can sıkıcı bir muhalefet gösterdim. Fakat hayatım bu derece gadini uğramış da olsa hangi yürek taşkın iyiliğe karşı durabilir? Nihayet uysallaştım ve hazır gibi imdadıma yetişen salepçi faciayı öğrendi. İlacı birebir geldi. İhtiyaten sahte ismimi kullanmayı tercih eden ve buna bir de muhabbet edatı takan ihtiyar bana Stavraki dedi. Evvela kız kardeşini bu kadar tedbirsizce aramaktan vazgeçmelisin. Öğrenmelisin ki bir dişi geyiği kaplanın ağzından almak hareme kapatılmış bir kadını kurtarmaktan kolaydır. Kalbinin bu zaafına tahakküm edebilirsen İş çok sadeleşir. 3 mecidiyen var. Bir sahlep güğümüyle fincanlar almak için bu para kafidir. Elimde gördüğün şeylerle ben 20 senedir geçiniyorum. Artık ibrik bir kolda, sepet öbür kolda, Barbayani ile birlikte sokakları, meydanları, şenlikleri, pazarları dolaşacak ve neşeyle bağıracağız. Salep, salep, salep, hani ya salepçi? Şarkın mübarek toprakları önümde geniş ve hür açılacaktır. Evet, hür. Çünkü bu istibdat Türkiye'si hakkında ne söylenirse söylensin, bundan daha serbestçe yaşanacak bir memleket yoktur. Fakat bir şartla. Göze çarpmamalı, kalabalığa karışmalı, hiçbir suretle kendini göstermemeli, sağır ve dilsiz olmalısın. O zaman göze görünmeden her yere girebilirsin. İyice kapanmış kapılar zorlamakla açılmaz. Ertesi günden tezi yok, kollarımda ibriğim ve fincan sepeti Barbayeni'nin yanında Salep, Salepçi diye canı gönülden bağırıyordum. O zaman kemeri bırakıp kaçmış olan hain ve kalpsiz dostu tekrar oraya girdirmenin yolunu öğrendim. Metalikler her yandan çıkıyor, hürriyet kesime doluyor, akşamları cepleri altınla dolu olmadan yaşayabilen insanın saadetini tadıyordum. Bir tarasada nargilerimizi içerken Barbayeni'nin bütün şahsında parıldayan iyiliğin bana sirayet ettiğini hissediyordum. Ona minnet duydum, onu iyi bir babanın, bir dostun sevildiği gibi sevdim. Onun evinde oturuyor, onun yanında çalışıyordum. Yemeklerimizi beraber yiyor, gezinme saatlerini birlikte tadıyorduk. Böylece ayrılmaz olduk. Taze filizi olgun ağacı aşılayan kuvvetli bir dostluk bizi birbirimize bağlamakla gecikmedi. Barbayeni hatta tecessüsümü önleyerek bana mazisini anlattı. Bu mazi lekesiz ve acısız değildi. Yunanistan'ın küçük bir şehrinde Daskalos öğretmen iken aşk yüzünden bir hata işlemiş ve bu suç ona 2 sene hapiste mesleğini kaybetmeye mal olmuştu. Hapisten çıktıktan sonra şehirden ayrılmak zorunda kalmış. Birçok şehirler dolaşmış, ticaret yapmış, dahilin cilvelerine uğramış, dostluklar edinmiş, kalbini kanatmıştı. Bir başka aşk macerası az kalsın hayatına mal oluyormuş. O zaman Anadolu'ya geçmiş ve yalnızlık, hürriyet, adeta itikaf içinde yaşamış. Konuşmasını ve susmasını bilen bir adamdı. Bönlüğe varmayan bir iyiliği vardı. Bir fikir hoşuna gitmedi mi, ısrar etmek nafileydi. Yakın şarkın bütün lehçelerini biliyor ve bütün boş zamanlarını okumak, dolaşmak ve çamaşırlarını yıkamakla geçiniyordu. Beni hiçbir şeye zorlamıyor fakat yapılması doğru, faydalı ve yerinde olan şeyleri göstermekle yetiniyordu. Rumca okuyup yazmayı ondan öğrendim. Hayatına o kadar sadakatle bağlandığını görünce bana muhabbetini esirgemedi. Başlangıçta ona efendi diyordum. Kendisine barba dememi istedi. Rumca dayı manasındadır. Az sonra taşıdığı servetle birlikte kemerimin kaybını unutarak onun çırağı, biricik dostu ve ihtiyarlık günlerinin tesellisi oluyordum. Fakat daha evvel çıkmam lazım gelen çetin bir yokuş vardı. Bunu birlikte çıktık. Kemerimin kayboluşunu unutmuştum fakat ablamın kaybına bir türlü alışamadım. Barbayeni'yi seviyordum ama kira için deli divane oluyordum. Dayak yediğim kapının ardında olduğunu muhakkak saydığım için şeytan beni tekrar oraya dönmeye dürttü. Baptuma'daki hazin gezintiden 3 ay sonra yaz ortasındaydık. Barbayeni'ye haber vermeden Melun Köşkü birçok defalar ziyaret ettim. Uzaktan etrafını dolandım, gözetledim, hafiyelik ettim. Hiç. Başka kadınlar arabayla gezmeye çıkıyorlardı fakat kira meydanda yoktu. Tatbik ettiğim ihtiyarkarlıktan cesaret alarak bir akşam biraz daha cüretli olmaya karar verdim. Bir merdiven edindim. Karanlık bir geceden istifade ederek avluyu kuşatan yüksek duvara merdiveni dayadım. Kadınların örtüsüz dolaştıklarını bildiğim haremin içine bakmak için bir çare bulmak istiyordum. Fakat her tarafta perdeleri kapalı buldum. İnat ettim. Duvarın etrafını dolandım. Nihayet ışıklı bir pencere buldum. Bu zengin bir şekilde döşenmiş büyük bir odaydı ve içinde kimse yoktu. Merdivenin tepesine kadınların gözümün önünde geçeceği ümidiyle kalbim çarparak bekledim. Birden üzerinde oturduğum basamak çatırdadı ve az kalsın düşüyordum. Korkudan donmuş bir halde iyi kötü asılı kaldım. Ani bir şiddetli sarsında meseleyi halletti. Merdiveni çekmişlerdi. Bir kavasın kollarına düştüm. Herif ağzını açmadan beni yumrukla tepeledi. Beni bağladılar, bir eşek arabasına koydular ve derhal Şam'a götürerek tevkifhaneye attılar. O zamanın Türkiye'sinde tevkifhanelere atılanları bir daha hatırlayan olmazdı. Buraya giren zavallılar, hele benim gibi ağır bir itham altında olanlar, ne zaman muhakeme edileceklerini hiç bilmezlerdi. Meğer ki nüfuzlu bir şahsiyet hediyeler götürerek ikabirden birinin merhametini temin edebilirsin. Fakat buraya giren zavallı için asıl felaket hürriyetin nereden gitmesi değil, burada geçireceği korkunç hayattı. Bahusus o bir delikanlı olursa. Benim koğuşumda 10 kişiydik. Müşterek yatak, çıplak tahtalardan uzun bir dizi odanın 1/4'ünü işgal ediyordu. Bir köşede herkesin gidip ihtiyacını def ettiği tahtadan kapaklı kocaman bir gerdel boğucu bir koku çıkarıyordu. Vücut bitleri, sayısız tahta kurları ve çıyanlar alay alay dolaşıyorlardı. Kimse bunları öldürmek zahmetine girmiyordu. Bu iş için bir ömür harcamak lazımdı. En çirkin hareketler herkesin gözü önünde yapılıyordu. Burada bulunan Türkler, Rumlar, Ermeniler, Araplar artık insanlıktan çıkmışlardı. Burada insanlığın içine düştüğü Diyanet öylesineydi ki ancak kendisiyle kıyaslanabilir. Çünkü yeryüzünün bütün mahlukları içinde yalnız insanoğlu bu derece soysuzlaşabilir. İşte ben bu yeryüzü cehennemine, bu canavarlar arasına düşmüştüm. Onlar için de bulunmaz bir nimet. Hiçbiri beni müdafaa etmeye üstüne almadı. Hiçbiri beni himaye etmedi. Ne Müslümanlar ne de Hristiyanlar. Ondan geçtim. Ağların düşen taze av için aralarında dövüştüler. Birbirlerinin sakalını yoldular. Kana bulandılar. Silahları olsaydı öldürüşeceklerdi. Böyle bir ay tasarlanabilecek en şeni tecavüzlere maruz kaldım. Bugün o merhaleden geçmiş olduğumu esef etmiyorum. Ancak bu suretledir ki adamoğlunu iyice tanıdım. Bütün gördüklerimi, bütün çektiklerime rağmen yine iyi kalpli kaldımsa, bu sırf iyiliği yaratmış, onu nadir kılmış ve diniler arasına koymuş, hayatın yegan hikmeti bu değil midir? Olana şükranımı ifade içindir. Kendimi diri diri mezara girmiş sayıyor, ölmeyi düşünüyordum. Bazı mahsupların işkencelerine daha ziyade tahammül edemeyerek pencere demirlerini, çamaşır parçalarıyla gece herkes uyurken kendilerini astıklarını anlatıyorlardı. Ben de bu mazlumlar gibi hareket etmeye karar vermiştim. Bununla beraber içimden gelen bir ses bana ümit veriyordu. Eskisi gibi dünyada yalnız olmadığımı biliyordum. Bir yürek adamı, nadir bir dost dışarıdaydı. Fakir ve hamisizdi ama iyi kalpli ve akıllıydı. Herhalde beni düşünüyor, beni kurtarmak için çalışıyordu. Düşündüğüm gibi çıktı. Bir gün koğuşun kapısı açıldı. Gardiyan içeri girdi. Arkasından da Barbayani. Ne hudutsuz sevinç. Yalnız karşında Kira'yı bulmak beni bu derece sevindirebilirdi. Fakat aynı zamanda ne hazin şey. Bu bir ay zavallı adamın saçlarını ağartmıştı. Ağlayarak kollarına atıldım. Bu acıklı sahne karşısında tek tahassüs ifadesi olarak yatağa uzanmış bir Rum haykırdı. Vay babalık, çocuk senin mi? Burası için fena matah değildi. Bir hayli keyif ettik. Kaymağını alan sen misin? Yüzü kireç kesilerek Barbayeni beni kolları arasına sıktı. Titreyen kısık bir sesle. Metin ol, metin ol. Yarın buradan çıkarılacak, sürüleceksin. Sürülmek mi diye haykırdım. Senden ayrılacak mıyım? Bu elde edebildiğim en hafif cezadır. Suçum büyüktür. Gece yarısı bir hareme girmek istemişsin. Hem merak etme, ben de seninle geleceğim. Dünya geniştir. Hür yaşayacağız. İleride sözümü dinlemek şartıyla Türk topraklarında bahtiyar olacaksın. Hadi Allah'a ısmarladık. Yarın şafakta çıkmaya hazırlan. Bütün gece uyuyamadım. Şafak sökerken beni çıkardılar. Tüfek ve yatağanlarla silahlı iki atlı zaptiye kapıda bir araba ile birlikte bekliyorlardı. O zaman sürgüne mahkum üç kişi olduğumuzu gördüm. Barbayeni eşyalarımızla oradaydı. Hepsi yüklendi ve kafile Diyarbakır'a doğru yola koyuldu. Bir adamın hayatı ne anlatılır ne de yazılır. Dünyayı sevmiş ve gezmiş olan bir adamın hayatı hikaye edilmeye daha az elverişlidir. Fakat bu adam içli biri olunca dünyayı dolaşarak saadet ve sefaletin bütün derecelerini tanımış olunca o zaman hayatının canlı bir tasvirini vermeye çalışmak adeta imkansızdır. Evvela onun için imkansız, sonra da onu dinleyecek olanlar için. Kudretli, velveleli, aynı zamanda maceracı bir ruha sahip bir adamın hayatının cazibesi, yeni, alaka verici tarafları mutlaka bu hayatın bariz hadiselerinde değildir. Ekseriya güzellik teferruattadır. Fakat teferruatı kim dinler? Kim ondan zevk alır? Hele kim anlar? İşte onun içindir ki bize hayatımızdan bir şeyler anlatmasına daima düşman oldum. Bir güçlük daha var. İnsan sevdiği zaman yalnız yaşamaz. Hatta artık sevilmek istemediği zaman bile ki benim için bugün durum budur, yalnız yaşamaz. Bu hiç olmazsa hatıralarla yaşamaktan vazgeçmeyen işler için doğrudur. Çünkü hal mevcut olmayınca hatıra olamaz. Ölmeyi istememiz beyhudedir. Ben de hayatımda birçok defalar samimi olarak ölümü istedim. Fakat mazimin güzel yüzleri canlı olarak bana göründüler. Kederimi hafiflettiler, acıyı neşeye çevirdiler ve beni yine insanların yüzünde ebedi güzelliği aramaya mecbur ettiler. Bu güzel yüzlerden biri Barbayeni oldu. Onun hakkında anlatacak hiçbir şeyim veya hemen hiçbir şeyim yok. Hayatımın 8 senesi onunkine perçinlendi. Diyarbakır, Halep, Ankara, Sivas, Erzurum, daha bir sürü küçük kasaba ve köyler gezdik. Yalnız salep satmadık. Halılar, mendiller, bıçaklar, kokular, ilaçlar, merhemler, beygirler, köpekler, kediler, elimizden geçmedik şey kalmadı. Fakat bizi sefaletten kurtaran o bimarek sahlep oldu. Kötü bir iş bizi şapa oturttu mu hemen ibriklere, zavallı pesli ibriklere koşuyorduk. Ve o zaman sahlep, sahlep, hani ya sahlepçi? Bakışıyor ve gülüşüyorduk. Evet, gülüşüyorduk çünkü Barbayeni eşsiz bir dosttu. Fakat felaketin sebebi hemen daima pot kırmakta eşi olmayan bendim. Bir sürü gaflarım arasında bir okkalısını hatırlıyorum. Bütün paramızı Ankara'dan 15 kilometre ötede büyük bir pazardan aldığımız iki güzel ata yatırmıştık. Memnunduk, iyi bir iş yapmıştık. Dönerken yolda biraz memnuniyet, biraz da yorgunluk yüzünden tekü tenha bir meyhane önünde mola vermek arzusuna kapıldım. Vakit geceydi. Barbayeni mani olmak istedi. Bırak canım Stavraki, eve gidelim. Orada birer tane çakıştırırız. Hayır Barbayeni, burada. Bir dakikacık, şansımızı ıslatalım. Zavallı adam boyun eğdi. Hayvanları dışarıdaki bir direğe bağladık ve gözlerimiz pencerelerde birer kadeh yuvarladık. Sonra birer tane daha. Açlık bizi kıvrandırıyordu. Parmaklarımızla yemek yedik. Gelsin gitsin sürahi. Çünkü Barbayeni de keyiflenmenin üstüne tükürmezdi. Türküler tutturuldu, haykırıyorduk. Gene de sarhoş olmuşsun, gene bardak kırarsın. Amma da pis hayvanmışsın. Fakat türkünün ortasında Barbayeni durdu. Gözleri kara camlarda dedi ki, doğru Stavraki, pis hayvan olduğumu anlıyorum. Çünkü yanlış görmüyorsam dışarıda bıraktığımız güzel hayvanların yerinde yeller esiyor. Bir hamlede dışarı fırladım. Fakat ancak gecenin sessizliği içinde akisler yapan müthiş bir dört nalın gürültüsünü işitebildim. Bir saat sonra karanlıkta titreyerek yoldaki çukurlara bata çıka dönerken Barbayeni bana çıkışıyordu. Şansımızı ıslatalım dedin. Şimdi yaya yürü bakalım. Seni kafir naçı çocuk seni. Kendini teselli için bana gene de sarhoş olmuşsun türküsünü söyle. Kalbimizin temiz bir insan toprağında size canlandırıcı usaresini nakleden o yüksek vasıftaki toprakta çarptığını hissetmenin saadeti. Hayatımın Barbayeni'nin hayatıyla mezz olduğunu senelerde bizzat tabiatın bile hayır ha kardeşçe şairana bir manzarası vardı. Her şey bana güzel ve yaşanmaya layık görünüyordu. Çirkin iğrençliğini kaybediyor, açık gözlülüğün maskesi düşüyor, kuvvetlilerin tecavüzleri bana katlanılır görünüyordu. Bayağı insanlarla temas bizi boğacak hale gelince, sözsüz, hayata yalnız tabiatın gözleri ve kalbe hitap ettiği hayata sığınıyorduk. Barbayeni bir kelime söylemeden bütün bir gün yürüyebilirdi. Dikkate değer olan şeyleri yalnız bakışıyla bana işaret ederdi. O buna dezenfeksiyon banyosu derdi. Tam manasıyla buydu. Hilkat'in dilsiz eseri adiliğin düşürdüğü adamı temizler ve aslına icra eder. Ne kadar kuvvetli olsa da adiliğin ve sefaletin içine düşüp de onun sirayetine uğramayacak adam yoktur. Fakat ergenlik çağımı bu büyük yoldaşı üstelik eski Yunan ve Çin medeniyetleriyle filozofları hakkında malumat sahibiydi. Dinlenme saatlerinde en büyük zevkini teşkil eden hayat hakkındaki mülahazalarını eski zaman bilgelerinden getirdiği misallerle zenginleştirirdi. O bir bilge değildi fakat kalbin şuurlu sükununu severdi. Akıllı bir insan, sükunu bozan ve hayatı zehirleyen hissi şamataların beyhudeliğini er geç anlamaya muvaffak olur derdi bana. Bunu erkenden anlayabilen bahtiyardır. Hayatın lezzetini daha iyi tadar. Soğuk bir sonbahar günü Halep yakınında bir manevra sahasında bulunuyorduk. Bütün askerler sahlebimizin başına üşüştüler. Hatta subaylar da sahlep içmeye geldiler. İbriklerimizin altındaki korlu ateşimizle ısınıp sohbet etmek için yanımızda kaldılar. Büyük rütbeli bir subay, Madun'unla Büyük İskender'in dostu olan bir generalin Darius tarafından yapılan sulh teklifi lehinde fikrini beyan ettiğini anlatıyordu. General, İskender olsaydım teklifini kabul ederdim demiş. Büyük Fatih şu cevabı vermiş. Ben de kabul ederdim eğer şey olsaydım. Şey, subay ismini bulamıyordu. Ah dedi, İskender'in dostunun adı neydi? Konuşmayı dinleyen Barbayeni, Parmenion cevabını verdi. Aferin ihtiyar dedi subay. Nereden biliyorsun bunu? Salep satarken insan Büyük İskender'le karşılaşmaz. Neden olmasın dedi arkadaşım. Gördüğünüz gibi ısınmaya herkesin ihtiyacı var. Bu iki manalı telmih subayın hoşuna gitti. Bizimle konuşmaya tenezzül etti. Fakat o esnada gözlerimiz karşılaştı. Seni bir yerde görmüş olacağım. Yüzün bana yabancı gelmiyor dedi. Kızararak evet cevabını verdim. 5 sene evvel İstanbul'da birlikte Mustafa Bey'in arabasına binmiştik. Hay Allah doğru. Bir gözü kör olan annesini arayan çocuksun. O yaman ahlaksa sana çok çektirmiş olmalı. Çok. Onu tanımıyordum. İyi ama insan önüne çıkıp yanağını okşayan ilk adama emniyet eder mi? Subay uzun uzun kalarak bizimle konuştu ve Mustafa Bey'in büyük fenalıklarını anlattı. Sonra Barbayane ile alakadar oldu. Bilgisini takdir etti. Bir 6 lira kabul etmemizi rica etti. Bu bir bahşiş değildir dedi. İhtiyarın bilgisine ve gencin ıstıraplarına bir hürmet nişanesidir. Eve dönerken Barbayane diyordu ki, anlıyor musun Stavro? Her yerde yolunu kaybetmişler vardır. Fakat zeka ve irfan, hatta bir askeri üniformada giymiş olsa, aradaki manileri kaldırır. Barbayane bir yandan ihtiyarlıyordu. Bir kalp hastalığı onu seneden sene hayatını kazanamayacak hale getiriyordu. Yorgunluğa tahammül edemiyordu. Sık sık melankoliye kapılıyordu. Ben 22 yaşındaydım. Kuvvetli, cesaretli ve açık gözlüm. Biriktirdiğimiz 5-10 paraya güvenerek onu istirahate çekilmeye davet ettim. Bu istirahati hoş geçirmesi için henüz tanımadığımız bir memleketi intihap ettik. Lübnan'da. Ah o güzel ve hüzünlü Lübnan'da. Orada geçirdiğimiz bir seneyi düşünmek bile kalbimi mest ediyor ama bir yandan da kanatıyor. Gazir, gazir ve sen Dilepta ve sen Harman ve sen Malmetein ve siz bütün dünyayı sarmak ister gibi uzun, şefkatli kollarıyla sedir ağaçları ve siz serseri yolcuya usareli yemişinizi sunmak için bir kaya yarığında birikmiş avuç avuç yosunla yetinen nar ağaçları ve sen yakıcı tanrısının okşayışlarını zevkle kendine bırakan lekesiz enginliğini, yüzleri sonsuzluğa dönük, üst üste sıralanmış Lübnan evciklerinin fakir pencereleri önünde yayan Akdeniz. Hepinize elveda. Sizi bir daha görmeyeceğim ama gözlerim sizin eşsiz ve tatlı aydınlığınızı ebediyen saklayacak. Bu aydınlık hatıralarımda kökleşmiştir. Hayat saadetimin tam olmasını istemedi. Fakat hey Rabbim, hayat nerede ve ne zaman bize tam bir saadet bahşetmiştir ki? Lübnan'ın her yanı gibi pitoresk ve bir tepe üzerine oturtulmuş bir köy olan Gazir'e yerleştik. Bir uzlet hayatı yaşayan bütün Lübnanlılar gibi Hristiyan, Arap, yaşlı ve rübatizmalı Set Amr isminde bir kadının yegane kiracılarıydık. Hristiyan olduğumuz için biz Ortodoks, o Katolik olmamıza rağmen iyi kabul gördük. İşte bir hikaye daha, çünkü hayatım hikaye bakımından zengindir. Ben hayatımızı kazanıyor, Babayani de nar arayarak ve küçük yılanlar öldürerek bastonuyla dolaşıyordu. Bu esnada nagilelerimizi içerek kendisiyle uzun sohbetlerde bulunduğumuz Set Amran'ın da büyük bir derdi olduğunu öğrendik. Çok yalnızdı ve bu yalnızlık ruhunu kemiriyordu. Biricik evladı olan 20'sinde bir genç kız Venezuela'daydı. Lübnan halkının adeti üzerine para kazanmaya giden babasına refakat etmişti. Fakat babası bundan 1 sene evvel ölmüştü. Onun ölümünden beri de Amerika'dan gelen mektuplar seyrekleşmişti. Adı Selina olan bu genç kız fakir değildi. Kârlı bir mücevherci dükkanını işletiyordu. Yalnız kalbi anasıyla meşgul olmak hususunda pek de cömert davranmıyordu. Bazen onu unutuyor ve Set Amr'a uzun günler kuru ekmekle geçinmek zorunda kalıyordu. Haline acıdık. Ondan sonra yemeklerimizi birlikte yemeye başladık. Set Amr'a bizim kız kardeşimiz ve anamız oldu. Onu mükemmel koyun kızartmalarıyla besledik ve nargilesinde tömbeki eksik olmadı. Bundan fazlasına zaten ihtiyacı yoktu. Bizi evine gönderdiği için Allah'a şükretti ve kızına minnet ifadesiyle dolu mektuplar yazdı. Selina cevabında kardeş kalpli 2 yabancıya teşekkür ediyordu. Mesut günler geçirdik. Gel gör ki az kazandığımız için birikmiş paramız gözle görünür bir şekilde azalıyordu. Kış geldi. Onunla birlikte Barbayane bir soğuk algınlığına uğradı. Beyrut'a gidip bir hekim, sonra da ilaçlar getirdim. Bu itinalı tedavi sayesinde aziz dostumun hali iyileşti ama paralar suyunu çekti. Kış Lübnan gibi bir memleket için fazla şiddetli geçti. Açlıktan ölmeyecek kadar bir şey temine güçlükle muvaffak oluyordum. Etten mahrumduk. Yuvamızda haftada 3 gün kuru ekmeği baş tacı ediyorduk. Daha tutumlu olmak için yalnız bir nargile ateşliyor, marpucu olan elden ele, ağızdan ağza dolaştırıyorduk. Müşkül bir vaziyetti bu. Fakat Mart'a yaklaşırken bir haber bizi sevince garg etti. Selina, Venezuela'dan hareketini 3-4 haftaya kadar geleceğini bildiriyordu. Bağırışmalar, sevinç taşkınlıkları. Günün birinde Setamra esrarlı bir tavırla bize geldi ve dedi ki, size bir şey söyleyeyim mi? Stavro güzel çocuktur. Muhakkak Selina ona tutulacak. O zaman bana yaptığınız iyilikler geniş surette mükafatlanmış olacaktır. E ne dersin Stavro? Stavro ne mi derdi? Tabii adeti üzere çılgına döndü. O kadar çılgına döndü ki Barbayani'yi de çılgınlığa iştirak ettirdi ve romatizmalı da beraber olduğu halde üçümüz birden hiçbir şeyden haberi olmayan Selina ile yakında yapılacak nikahımızın şerefine hora tepmeye başladık. Sağır beygir gibi başımın dikine gidiyordum. Evi müstakbel malım telakki ettiğimden damımı örten çakıl taşlarının yağmur suyunu odalara sızdırdığını fark ettim. Bunun üzerine Lübnanlıların yaptığı gibi loğu taşını alarak dama tırmandım ve halkın taşkın kahkahaları arasında topuklarıma çarparak beni tepe üstü düşüren ağır silindiri ardımda sürükleyerek damın üstünde enine boyuna koşmaktan canım çıktı. Hey gidi gönül, bana neler çektirdin. Daha ileri gittim. Bir gün Barbayani'ye Setamra'nın marpucunu hazla yemen hala kırmızı ve etli dudaklarını göstererek dedim ki, hey Barbayani, şu dudakları görüyor musun? Kim bilir, belki bunlar nargilenin kehribarından başka şeyleri de emmesini bilir. İki düğünü birden yapmamız kabildir. Evet, iki düğün. Tabii, çünkü Selina ile evlenmem fakirliğimiz kadar kati ve muhakkak bir şeydi. İhtiyar dostum içini çekti. Ah Stavraki, hayatı tanıman için daha çok fırın ekmek yemen lazım. Kehanete doğru çıktı. Selina geldi. Şeytan gözlü ve gür saçlı güzel bir esmerdi. İri, gürbüz, civa gibi canlı fakat tüccar ruhlu ve alüfte zekalıydı. Daha ilk günden hepimizi ürküttü. Teşekkürleri kısa ve kuru oldu. Hayatımızı iğrenç buldu. Az kalsın anasının sefaletinde bizden bilecekti. Tek başına bir ev kiralayarak bizi hor gördüğünü aleme ilan etti. Eve her gün bir çeyrek saatlik birer ziyaret yaptı ve bize tazminat olarak vermesi için Setamra'ya gülünç bir para ödedi. Egzotik tuvaletlere ve kıymetli mücevherlere bürünerek köyün kıskanç gözlerine kendini bir mal gibi teşhir etti. Bir gün komşulardan biri zengin bir yabancının Beyrut'tan Selina'yı ziyarete geldiğini haber verdi. Selina, benim yavuklum, benim nişanlım. Tek samimi dostumun kollarına kapanarak inledim. Ah babar yani, hayat ne kadar inkisarlarla dolu. Bilmiyor muydun Stavraki? Öyleyse bunu yeniden öğren. Şimdilik ibriğini al, benimkini de bul. Bohçalarımızı toplayıp gidelim. Gidelim. Dünya yine güzeldir. Zavallı Setamra'yı gözyaşları içinde bırakarak yola çıktık. Tam 3 ay. Lübnan Dağı'nın nefis çevresini dolaştık. Onun berrak kaynaklarından içtik ve Lübnanlılara tükenmez sahlebimizden içirdik. Sahlep, sahlep, hani ya sahlepçi? Dünya güzeldir değil mi Stavraki? Ah Barbayani, ne kadar hakkın var. Dünya güzel mi? Yok canım, yalan bu. Bütün güzellik bizim kalbimizden gelir. Bu kalp mesut kaldıkça. Bu saadet kaybolduğu gün, dünya bir mezarlıktan ibarettir. Ve güzel Lübnan toprağı benim kalbim ve Barbayani'nin cenazesi için bir mezarlık oldu. Bir gün Dilepta yakınında ani ve beklenmedik bir nöbet onu yüzü koyun yere düşürdü. Başı bir kayaya çarptı, yaralandı. Barbayani, aman Barbayani, ne oluyorsun? Canın acıdı mı? Hayır, Barbayani'nin artık canı acımıyordu. Canı yanan yalnız ben oldum. Bu sonraki hayatımı kemiren bir kurt oldu. Kaybettiğim bu dostun hasreti ve her şeye rağmen bu muhabbet aramak arzusu birkaç yıl sonra beni memleketime dönmeye, bir insana yaklaşmayı, onu Kira ile anamı sevdiğim gibi sevmeye sevk etti. Fakat bu, hatırlarsanız, Pazarcı Stavro'nun hikayesiydi. Kitabın sonu. 29 Ocak 2011 Sayfa 119